Ayrım 33.
Sayfa 342. Biz domuzlarımızı her hafta sabunla yıkıyoruz. Görseniz nasıl yıkıyoruz. Tek bir domuz da kalkıp karşı çıkmıyor yıkanmaya. Tek bir domuz da çıkıp alın sabununuzu defolun buradan demiyor. Hayır efendim. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yerlere dek eğirip teşekkür ederiz diyorlar. Siz aylardır sabun köpüğü görmemişsiniz be. Bize sabun veren olmadı ki dedi kalabalıktan biri sırıta sırıta. Yorka'nın düşmanlarıyla gerçekleştirdiği gece görüşmesinin izlerini taşıyan morarmış yuvarlak yüzü kararır gibi oldu ve adeta uzadı. Armut piş ağzıma düş. Kim size sabun verecekmiş ha? Burada efendi sizsiniz. Neye gereksinmeniz olduğuna siz kendiniz karar vereceksiniz. Peki sizin efendiniz kim? Makarenko mu? Diye sordu biri ve hemen kalabalıkta gizlendi. Başlar sesin geldiği yöne döndü. Ancak o yörede de dönen başlardan başka bir şey görünmedi. Bu arada ortalarda birkaç yüz hoşnut hoşnut sırıtmaktaydı. Yorka yayvan yayvan güldü. Amma da cahilsiniz ha. Anton Semyonovic'e güveniriz biz. Ona inanırız. Çünkü o bizden biridir. Hepimiz birlikte çalışırız. Bu soruyu hanginiz sorduysa aptalın tekidir. Ama zarar yok. Biz onun gibi cahil eşekleri bile adam ederiz. İşte bunun gibi asalaklar yalnızca sağına soluna bakınıp efendim nerede diye aranmayı bilirler. Salon birden kahkahayla gürledi. Yorka'nın ahmak suratı takınıp efendisini arayan bir zavallıya öykünmesi son derece gülünç olmuştu çünkü. Yorka sözlerini sürdürdü. Ama siz devletin size verdiği yiyecekle beslendiniz bugüne dek ve altınızdaki toprağı kirletmekten başka bir işe yaramadınız. Bir baykuşta ne kadar bilinç varsa sizde de o kadar var işte. Huzursuz olmaya başlamıştım. Bu Yorka biraz ileri gitmiyor muydu? Kuryacılara biraz daha sevecen davranmak gerekmez miydi? Kafamda bu sorular dolaşırken aynı dolu dizgin ses kulağımda çınladı. Bakalım sizden ne türden bir pislik dökülecek? Gülmesini tutmaya çabalayan ama bunu başaramayan çocukların alaylı hınk hınk sesleri dalgalandı salonda. Bunların yanı sıra konuşmacının sözlerini onaylayan gülümsemeler görülüyordu. Yorka ciddi bir nezaketle, görmek isterseniz memnuniyetle dedi. Tuvaletin yanına bir koltuk koyarım, oturur bakarsınız. Aslında bakmalısınız da. Daha tuvalet kullanmayı bile bilmiyorsunuz be. Büyük bir yetenek gerekmez bu iş için ama gene de herkesin öğrenmesi gereken bir sanattır. Kuryacılar kızardı ama gene de gülmelerini tutamadılar. Birbirlerinin üzerine kapanıp sarsıla sarsıla gülmeye başladılar. Kızlar yüzlerini sakladı. Kürsüye arkalarını dönerek konuşmacıya sözlerinin kendilerini kırdığını dile getirdiler. Yalnız Gorkililer Yorka'ya gururla bakmakta, hoşnutluklarını dile getirebilecek gülümsemelerini tutmaktaydılar. Kuryacılar gülecekleri kadar güldüler. Sonra az önce dinledikleri gerçekten de çok iyi, çok yararlı bir izlenceymiş de onaylıyorlarmış gibilerden öncekine kıyasla çok daha sıcak ve konuksever bakışlarla Yorka'ya bakmaya başladılar. İzlence bir insanoğlunun yaşamında çok ama çok önemlidir. İnsan dünyanın en büyük aptalı bile olsa, üzerinde her türden tepe, ırmak, bataklık, çalılıklar bulunan bir alan yerine izlenecek bir yol azıcık da olsa yola benzer bir şeyle karşılaştığında ileriye daha güvenli adımlarla gidecektir. Bu yol ister bir patiko olsun, ister dönüşleri, köprüleri, kaldırımları, işaret levhaları yerli yerinde bir karayolu olsun fark etmez. Yol kişinin kendi etkinlikleri için atılacak kesin adımları tasarlaması olanağını doğurur. Doğa bile yolcunun gözünde daha büyük anlam kazanır. Çünkü artık sol taraf vardır, sağ taraf vardır, uzun yol ve kestirme yol vardır. İzlencenin hazırlanmasında her türden görüşe bile yer verdik. İçinde bir tutam baharat ya da bir gram şeker bulunmayan önerileri bile dikkate aldık. İşte Yorka'nın sonunda okumaya başladığı Gençlik Kurulu bildirisi böyle derlendi. Gorki Çalışma Topluluğu Gençlik Kurulu'nun 15 Mayıs 1926 günlük kararıdır. 1. Özgün Gorki müfrezeleriyle Kuryaj'daki müfrezeler derhal dağıtılacak ve hemen aşağıdaki üyelerden oluşan 20 yeni müfreze kurulacaktır. Yorka burada her müfrezeye verilen üyelerin adlarıyla komutanların adlarını içeren listeyi okudu. 2. Yoldaş Lapot Komutanlar Kurulu yazmanlığı görevini sürdürecektir. Deniz Kudlati Levazım Müdürlüğü, Alexey Volkov Levazım Memurluğu görevlerini yürüteceklerdir. 3. Komutanlar Kurulu buradaki kararların hepsinin tam anlamıyla uygulanmasından ve topluluğun zamanı gelince kutlanacak olan Hasat Bayramı'nda Halk Eğitim Komiserliği ile Bölge Yürütme Kurulu temsilcilerinin incelemesine sunulmak üzere kusursuz hale getirilmesinden sorumludur. 4. İster özel ister devlet malı olsun bütün giysiler, iç çamaşırları, yatak çarşafları, battaniyeler, şilteler, havlular vesaire eski kuryaş topluluğu üyelerinden hemen alınacak, aynı gün dezenfekte edilecek ve onarıma sokulacaktır. 5. Bütün üyelere özgün Gorki topluluğundaki kızlar tarafından dikilmiş olan şort ve gömlekler dağıtılacaktır. Bir hafta sonra bu takımlar çamaşırhaneye gönderilecek, aynı gün ikinci takım giysiler dağıtılacaktır. 6. Kızlar dışında bütün topluluk üyelerinin saçları 3 numara tıraş edilecek ve kendilerine hemen birer kadife takke verilecektir. 7. Bugün bütün topluluk üyeleri nerede su bulurlarsa orada yıkanacak, çamaşırlarını kızlara teslim edeceklerdir. 8. Onarımların tamamlanması ve yeni yatakhane gereçlerinin yapılması nedeniyle bütün müfrezeler komutanlarının onayını almak koşuluyla dışarıda, ağaç altında ya da diledikleri yerde yatacaklardır. 9. Müfrezeler Gorki topluluğundan getirilmiş bulunan yatak, yastık ve battaniyeleri kullanacaklardır. Bu eşyalar müfreze üyeleri tarafından tartışmasız paylaşılacak, yetersizlikleri konusunda kimse mızıldanmayacaktır. 10. Yatacak yer yok diye yakınma ya da mızmızlanmada bulunulmayacak, sorunların akla uygun olarak çözümlenmesi yoluna gidilecektir. 11. Üyeler iki vardiyada müfrezeler halinde yemek yiyeceklerdir. Müfreze değiştirmeye izin verilmeyecektir. 12. Temizliğe büyük özen gösterilecektir. 13. Terzihane dışında bütün işlikler 1 Ağustos gününe kadar kapalıdır. Bu zaman içinde şu işler yapılacaktır. Manastırı çevreleyen duvarın yıkılması ve elde edilen tuğlalarla 300 domuzluk ve bir ahırın yapılması. Pencere pervazlarının, kapıların, demirlerin ve kar yolaların boyanması. Tarlada ve bostanda yapılması gereken işlerin tamamlanması. Eşyaların onarılması. Ağdunun ve bayırların temizlenmesi, yol yapımı, çiçek yataklarının hazırlanması ve sera yapımı. Topluluk üyelerine birer takım giysi dikilmesi, kış için çizme alınması, üyeler bu arada yalın ayaklı oluşacaklardır. Gölün temizlenmesi ve içinde yıkanılacak duruma getirilmesi. Tepenin güney yakasında yeni bir bahçenin yapılması. 1 Ağustos'ta açılacak olan işliklerde kullanılacak tezgah, alet ve malzemenin hazırlanması. Bu yalın bildiri herkes üzerinde korkunç bir izlenim bıraktı. Çok etkileyici oldu. Hatta kesin ve ayrıntılı havasıyla yazarlarını, yani bizi bile etkiledi. Üstelik herkes, özellikle de kuryajcılar, Gorkililerin gelmesinden önceki edilgin davranışlarımızın, gizli hazırlıklarımızı ve kesin niyetimizi örten bir maske olduğunu, o arada verileri değerlendirmekte bulunduğumuzu hemencecik anladılar. Gençlik kurulu üyeleri, müfrezeleri oluştururken ince eleyip sık dokunmuşlardı. Yorka, Gorkovski ve Jeveli'nin dehaları birleşince kuryajcılar çeşitli müfrezelere çok ince hesaplarla dağıtılmış, dostluk bağları, düşmanlık uçurumları, bireysel özellikler, eğilimler, emeller ve özel durumlar dikkate alınmıştı. Öncü karma 15 gün durmadan yatakhaneleri boşuna dolaşmamıştı. İlk korkililer de aynı bilinçli yaklaşımla dağıtılmıştı. Güçlüler, zayıflar, tembeller, çalışkanlar, neşeliler, ciddiler, gerçek insanoğlu olanlar ve şöyle böyle insan olanlar hepsi bir bir ele alınmış, yerli yerine konulmuştu. Bildirdeki tümceler ilk korkililerin çoğunu bile şaşırtmıştı. Kuryajlılarsa Yorka'nın resitali karşısında donup kalmışlardı. Bildirinin okunması sırasında dinleyicilerden bazıları yanındakine kaçırdığı bir sözcüğü soruyor, bunların arkalarından parmak uçlarıyla yükselerek bakanlar gözleriyle nedenli şaşırdıklarını ele veriyorlardı. Konuşmanın bazı yerlerinde şaşkın vay vaylar duyuldu. Yorka okuma işini bitirdiğinde iğne atılsa duyulurdu salonda. Ancak bu dile gelmemiş sorularla yürek gibi atan bir suskunluktu. Ne yapacağız şimdi diye soruyorlardı sanki. Boyun mu eğeceğiz, karşı mı çıkacağız? Ayaklanacak mıyız? Alkışlayacak mıyız, gülecek miyiz yoksa sövecek miyiz? Yorka elindeki kağıdı gösterişsiz bir tavırla katladı. Lepot'un şiş göz kapakları altındaki gözleri kalabalığı alaylı bir dikkatle taradı. Dudakları acı acı gülümsemek üzere yayıldı. ''Benim hoşuma gitmedi bu iş.'' dedi Lepot. ''Ben eski bir Gorkiliyim. Yatağıma, çarşafıma alışmışım, battaniyeme alışmışım. Şimdi gidip ağaç altında mı yatacağım yani? Peki nerede bu ağaç?'' ''Kudlati, sen benim komutanımsın. Söyle nerede şu ağaç?'' ''Tam sana göre bir kütüğü çoktan gözüme kestirmiştim, tasalanma.'' ''Ağaçta meyve falan var mı peki? Kiraz ağacı mı bu yoksa elma ağacı mı? Umarım bülbül de vardır. Bülbül var mı Kudlati?'' ''Bülbül yok henüz ama kırlangıç istersen var.'' ''Kırlangıç mı? Ben şahsen kırlangıçlardan hoşlanmam. Sesleri çok kötü. Sonra dikkatsiz hayvandır kırlangıç. Anlarsın ya.'' ''Bir saka kuşu uçur bari ya da iskete.'' ''Tamam, saka kuşu salarım bir tane.'' dedi Kudlati gülerek. Lepot acınacak bir durumu varmış havalarında sağına soluna bakındı. ''Sonra'' dedi. ''Bizim müfreze üçüncü oluyor değil mi? Şu listeye bakalım hele. Üçüncü müfreze. 1, 2, 3. Tam 8 gorkili var bizde. Demek ki 8 battaniye, 8 yastık ve 8 döşek olacak. Bizim müfrezede 22 kişi var oysa. Bak bu hoşuma gitmedi işte. Bakalım kimmiş bunlar?'' ''Evet, evet, Stegney. Nerede bu Stegney? Elini kaldır. Gel bakayım yanıma. Gel, gel, korkma, yürü. Hadi kımılda biraz.'' Taş çağından bu yana ne yıkanmış ne de saçını kestirmiş görünümlü bir delikanlı kürsüye yaklaştı. Saçları güneşten sararmıştı. Yüzünde güneşin kararttığı deriyle kir öyle bir karışmıştı ki yer yer çatlamaya başlamış bir tabaka oluşturmuşlardı. Stegney utanmış görünüyordu. Üzerinde kirden bir kabuk oluşmuş ayaklarla altara çıktı. Ne yapacağını bilemez bir tavırla sırıtıyor, pırıl pırıl beyaz dişlerini göstererek kalabalığa bakıyordu. ''Demek ben seninle aynı battaniye altında yatacağım ha? Umarım uykunda fazla tekme atmazsın.'' Stegney'nin dudaklarında tükürük baloncukları belirdi. Kara yumruğunu göstermekten utanmış olsa gerek, elini ağzına götürecekken çekti ve tükürüğünün neredeyse yerlere değecek denli uzun, partal gömleğinin eteklerini sildi. ''Hayır, atmam. Bak buna sevindim. İyi ama yoldaş Stegney, yağmur yağarsa ne yapacağız, düşündün mü?'' ''Kaçarız, kihihihi. Ama nereye kaçabiliriz?'' Stegney bir an düşündü, sonra bula bula şu sözcükleri buldu. ''Ben nereden bileyim?'' Lepot bu kez Deniz'e döndü. Azarlayıcı bakışlarla sordu. ''Deniz, yağmur yağarsa nereye gideceğiz?'' Deniz Kudlati, Ukraynalı kurnazlığını yansıtan bir havayla gözlerini kıstı. Kürsüye yaklaştı ve izleyicilere baktı. ''Bu durumda öteki komutanlar ne yapmayı düşünür bilmiyorum.'' dedi. Ve doğrusunu söylemek gerekirse bildirdi bu nokta atlanmış görünüyor. ''Ama ben size şu öneride bulunabilirim. Yağmur falan yağarsa üçüncü müfreze hiç tasalanmayacak. Irmak çok yakınımızda. Müfrezemi doğru ırmağa götüreceğim. Nehre girdin mi yağmur seni rahatsız etmez. Hele bir de dibe dalarsan tek bir damlasını bile duymazsın. Son derece güvenli, üstelik sağlıklı.'' Deniz saf saf Lepot'a baktı ve kenara çekildi. Lepot ansızın birden öfkelenmiş gibi o anda öylesine çok sayıda olan dışı olay karşısında düşüncelere dalmış görünen Stegney'e var gücüyle bağırdı. ''Hey, duydun mu?'' Semyon nereden geldiğini şaşırmıştı. ''Duydum.'' dedi. ''Öyleyse hazırlan Allah'ın cezası. Benim battaniyeyle yatacağız. Ama önce seni şu ırmağa götürüp bir güzel ovalayacağım. Yününü de kırpacağım, anladın mı?'' Stegney gülümsedi. ''Anladım.'' dedi. Lepot yüzündeki ahmak maskesini çıkardı ve altarın biraz daha önüne yaklaştı. ''Şimdi her şey anlaşıldı mı?'' ''Anlaşıldı.'' yanıtları geldi birkaç kişiden. ''Tamam, madem ki anlaşıldı artık konuşabiliriz. Bu kararlar pek öyle toz pembe değil elbet. Ama şu genel kurul bunları onaylamak zorunda. Başka yolu yok.'' Lepot eli ve yüzüyle bir çaresizlik işareti yaptı ve ağlamaklı bir sesle ''Oylamayı yap Yorka.'' dedi. Herkes kahkahadan kırılıyordu. Yorka elini kaldırdı. Şimdi kararları oya sunuyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın. Ellerden oluşan bir orman ayaklandı. Sorumluluğum altındaki kişilerden oluşan uçsuz bucaksız güçlerin saflarında gezdirdim gözlerimi. Herkes elini kaldırmıştı. Kapının dibinde durmakta olan Korotkov takımı bile oy veriyordu. Kızlar gülümsüyor, sevecen bir utkuyla ellerini kaldırıyorlardı. Başlarını yana kaykıtmışlardı. Şaşırdım. Korotkov çetesinin bildirimize kabul oyu vermesinin nedeni neydi? Korotkov bir omzuyla duvara yaslanmış, sabırla elini havada tutuyordu. Güzel gözleri, dingin bakışlarla kürsüdeki Gorkillerde dolaşıyordu. O sırada dizginsiz bir mutluluk içinde kapı eşiğini tökezleyip içeri dalan ve bu sakarlığıyla elindeki dev akordeonun kulakları sağır eden bir gümbürtü koparmasına neden olan Borovoy'un birden ortaya çıkmasıyla bu anın görkemi bir bakıma alevlerini azalttı. ''Vay vay vay!'' diye bağırdı Borovoy. ''Efendiler gelmişler. Durun bakalım durun. Size bir hoş geldiniz diyelim. Güzel bir selam havası biliyorum ben.'' Korotkov hala oy veren elini Borovoy'un omzuna indirdi. Bakışlarının da yardımıyla ona bir şeyler söyledi. Borovoy başını arkaya attı ve sustu. Ama eli akordeonun tuşlarında hazır bekliyordu. Müzik her an patlayabilirdi. Yorka oylama sonuçlarını açıkladı. Gençlik kurulu kararlarına kabul oyu verenler 354 kişi. Red oyu yok. Bu durumda kararın oy birliğiyle kabul edildiğini açıklayabiliriz. Gorkiller alkışlamaya başladı. Gülümseyen gözlerle birbirlerine bakıyorlardı aynı zamanda. Kuryacılar kendileri için pek yabancı olan bu anlatım biçimi karşısında dona kalmışlardı. Belki de bu manastır kuruldu kurulalı bu kubbe ilk kez bir insan kalabalığının alkışlarıyla çınlıyordu. Küçükler parmaklarını yaya yaya uzun uzun alkışladılar. Ellerini bir başlarının yukarılarına kaldırıyor, bir kulaklarını tutuyorlardı. Zadorov altara çıkıncaya dek kesmediler alkışı. Onun geldiğini görmemiştim. Rizov'dan bir şeyler getirmişti anlaşılan. Çünkü yüzü ve giysileri beyaz lekelerle süslenmişti. Zadorov her zaman olduğu gibi kusursuz bir temizliği ve içten yalın bir sevinci simgeliyordu benim için. İşte konuşmasına başlamadan önce gene o şen şakrak gülümsemesini yaydı dudaklarına. Birkaç söz söylemek istiyorum dostlar. İşte dinleyin. Ben ilk Gorkiliyim. Hepsinden eskiyim ve bir zamanlar hepsinden kötüydüm. Anton Semyonovich iyi bilir nedenli kötü olduğumu. Şimdi ise teknik okulda öğrenciyim. Bu yüzden bana hak verin hepiniz. Çok güzel bir karar aldınız. Çok önemli, büyük bir karar. Ama size bir şey söyleyeyim. Çok zorlu kararlara baş koydunuz. Evet, işler çok zor. Sözün burasında kararların uygulanmasının güçlüğü karşısında eziliyor gibilerden başını salladı. Hoşnut kahkahalar çınladı salonda bunun üzerine. Ama ister zor olsun, ister kolay kabul ettiniz. Madem ki kabul ettiniz, bu iş burada biter. Hayır, bu iş burada başlar. Unutmayın. Kararınızı verdiniz. Belki içinizde hele şimdi kabul edelim, bakalım zaman ne gösterecek diye düşünenler vardır. Böyle düşünen insan değildir. Bunu ancak bir fare aklından geçirebilir. Bizim yasalarımıza göre genel kurulda alınan kararlara uymayanlar için tek bir çıkış yolu vardır. O da kapıdır. Yolu açık olsun, gidebilir. Zadorov bembeyaz olmuş dudaklarını sımsıkı kapadı, yumruğunu havaya kaldırdı. Defolsun diye bağırdı ve yumruğunu indirdi. Kimse de çıt yoktu. Yeni korku dağları bekliyordu herkes. Ama Karabanov üstü başı tıpkı Zadorov'unki gibi ama bu kez siyah lekelerle süslenmiş olan Karabanov kalabalıkta yol aça aça ilerlemekteydi. Karabanov'un sesi şaşkın sessizlik içinde çınlayıverdi. Kim çıkarılacak? Verin hemen sepetleyeyim. Yani genel anlamda dedi Lapot saf saf. Olsun genel anlamda çıkarırım. Nasıl isterseniz öyle çıkarırım dedi Karabanov. Peki ama neden burada durmuş panayırda gezinen köy papazları gibi suratlarınızı asıyorsunuz? Bizim keyfimiz yerinde dedi kalabalıktan biri. Ha yerinde demek. Öyleyse ne sarkıtıyorsunuz kafalarınızı? Hani müzik? Hani çalgı? Borovoy tam da bu soruyu bekliyor olsa gerekti. Burada diye haykırdı ve yanıtını akordeonun sesiyle destekledi. Ha demek müzik varmış dedi Karabanov. Haydi bakalım, halka olun, haydi görelim boyunuzu. Haydi kızlar, sobanın başında kebap olmayı bırakın bakalım. Hopak bilen var mı içinizde? Natalka aşkım, bakın şu bizim Natalka'mıza dostlar, böyle güzel gördünüz mü? Oğlanlar çevik neşeli bakışlarını Natasha Petrenko'nun çapkın gözlerine, uzun örülü saçlarına ve pırıl pırıl gülüşünün ortaya çıkardığı eğri dişlerine çevirdiler. Yani demek opak istiyorsunuz öyle mi yoldaşlar diye sordu Borovoy hünerinden emin bir gülümsemeyle ve akordeonunu bir kez daha öttürdü. Peki sen ne istiyorsun? Vals çalarım, hora teptiririm, İspanyol dansı çalarım, ne isterseniz çalarım. Hora tepmeye daha vakit var babalık, hele şöyle bir hopak tıngırdat bakalım. Karabanov'un koreografik beğenisindeki yalınlığa dudak bükerek gülümseyen Borovoy, kafasını bir yana kaykılttı, bir an düşündü, sonra birden aygıtını genişleterek kendisinden başka hiç kimsenin beceremeyeceği bir biçemle oynak bir hava çalmaya başladı. Karabanov kollarını iki yana açtı, aynı anda diz çöktü. Ukrayna halk dansının çok iyi bildiği figürlerini yapmaya, coşkun bir kendinden geçmişlik içinde bir o ayağını, bir öteki ayağını öne fırlatıp zıplamaya başladı. Natasha'nın kirpikleri, allaşan yanakların üzerinde bir iki titredi, sonra oldukları yerde kaldılar. Genç kız gözlerini bir an bile hiç kimseye çevirmeden, palamardan kurtulmuş bir gemi gibi yerde kaymaya başladı. Kloş eteğinin kıvrımları hafif hafif dalgalanmaktaydı. Semyon topluluklarıyla döşeminin tahtalarını gürletti ve mağrur bir gülümsemeyle Natasha'nın etrafında dönmeye başladı. Birbiri ardına yere vura vura coşan ayakları odayı dolaşmakta, düzgün bacakları büyüleyici bir hızla fır dönmekteydi. Öyle ki insan odada bir ileri bir geri fırlayan düzinelerle bacak olduğunu sanıyordu. Natasha kirpiklerini kaldırdı ve genç kızların özellikle hopak dansına sakladığı ve sözcüklerle anlatılmaya kalkıldıkta "çok yakışıklısın delikanlı, dans etmeyi de iyi biliyorsun ama ayağını denk al" gibi bir anlam taşıyan bir bakışla birlikte oynadığı gence baktı. Borovoy tempoyu hızlandırdı. Semyon sonunda iyice ısınmıştı. Natasha ise coşkularının dizginlerini koyverdi. Etekleri artık hafif hafif sallanmıyor, bacaklarının etrafında birbirinin üzerine binen kıvrımlar halinde fır dönüyordu. Kuryajcılar çemberlerini genişlettiler. Burunlarını kollarının yeniyle sildiler, coşkularını kesik kesik ses ve soluklarla dile getirmeye başladılar. Akordeonun bir yürek atışını andıran notaları, hopakın kıvrak, çevik hareketleri, müziğin çarpıcı ritmini kubbeli tavana adeta itiyor, insanlar çemberini genişlete genişlete dalgalar halinde tüm odaya yayılıyordu. Ansızın kalabalığın ortasından bir çift el göründü. Coşkularını sürükleyen sele kendini bırakıveren Peretz, kollarını böğründe kavuşturdu, yavaştan yavaştan dansın girdabına doğru aktı. Ayaklarını bir ileri bir geri fırlatarak Natasha'ya göz kırptı. Natasha gururlu bir incelikle yarı açık gözlerini Peretz'in yüzünde şöyle bir dolaştırdı, burnunun tam dibinde işlemelerle bezenmiş bir kol titretti ve birden dostluk ışınları yayan bir gülümsemeyle güldü. Akıllı, anlayışlı bir dostun gülümsemesiydi bu. Peretz'e yardım eli uzatan bir gençlik kolu üyesi gülümsemesiydi. Peretz böyle bir bakışa dayanamazdı. Hiç bitmeyecekmiş gibi uzun süren bir an boyunca sağına soluna bakındı. Sonra artık beni kimse tutamaz der gibilerden birden havaya sıçradı. Eski şapkasını yere fırlattı ve kendini girdabın ortasına attı.